Burası Sosyal Link. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Futbol Art'tan herkese merhaba. Başlangıç programımızı geçen hafta yapmıştık. Çok güzel geri dönüşler oldu. Teşekkür ederiz yorumlarınız için. Keyifli yorumlarınız için teşekkür ederiz. Biraz zannediyorum böyle bir program bekleniyormuş. Tekrar Mustafa Gönden'le beraberiz. Benim için futbol gurularından birisi. Hoş geldin tekrar Mustafa.
Teşekkür ederim Tolgay'cığım. Hoş bulduk. Sağ olasın.
Dediğim gibi başlangıç programımızı yaptık. Şimdi artık hazırlık maçının ardından sahaya çıkma zamanı.
Taraftar kitlemizi de oluşturduk.
Evet, evet.
Çok güzel geri dönüşler oldu.
Hazırlık maçını izlediler, beğendiler. büyük ihtimalle ilk maçımıza da gelirler deyip başlayalım. Bir önceki başlangıç podcast'imizde programımızın, yayınımızın nasıl işlediğini az çok anlatmıştık. Geriye dönüp dinlemeyenler tekrar dinleyebilirler. Dediğimiz gibi bir sözle başlıyoruz ve bu söz üzerinden alıp konuyu yürüyoruz. Sözümüz Bill Shankly'den geliyor. Bazı insanlar futbolun ölüm kalım meselesi olduğunu düşünüyor. Bu tutumu sevmiyorum. Ölüm kalımdan da fazlası olduğunu temin ederim.
Sert bir söz. Evet.
Yani... Ya futbolu fazla mı önemsiyoruz? Yoksa gerçekten bu kadar önemli mi Mustafa? Top sende.
Vallahi benim için çok önemli. Çoğu insan için de çok çok önemli olduğunu biliyorum. Geçen programda bahsettiğimizi hatırlıyorum. Gerçekten futbolun içinde o kadar çok paydaş var ki. Yani en altından en üstüne kadar, izleyicisinden yayınlayanına kadar, iddia oynayanından. Ya inanılmaz. Hani baktığın evet. zaman bütün insanların hayatlarının içinde olan bir spordan bahsediyoruz, futboldan bahsediyoruz. Dediğim gibi çok sert bir söz. Yani bazı insanlar futbolun ölüm kalım meselesi olduğunu düşünüyor. Bu tutumu sevmiyorum. Ölüm kalımdan daha fazlası olduğuna temin ederim. Yani gerçekten öyle. Futbol için verilmiş hayatlar var. Futbol için kayıplar var.
Evet.
Adanmış insanlar var. Yani gerçekten çok daha fazlası bence ya.
Yani ben biraz yani daha fazlası kısmına katılıyorum. Ama biraz da çok fazla önemsediğimizi düşünüyorum futbolu. Yani futbolu spordan çıkartıp endüstri hale gelmesinin sebebi de bu olarak düşünüyorum.
Pasta
yani buraya geldi.
Evet.
Bu son dönemde gelmedi bu. İlerleyen dakikalarda bir unutulmaz maçımızı konuşacağız. Yani 50'li yıllarda böyleydi. Da böyleydi.
Evet.
Yani futbol aslında hep böyleydi. Türkiye'de de böyleydi. Dünyada da böyleydi. Ama ben biraz fazla önemsediğimizi düşünüyorum.
Şöyle.
Önemsemeden kastım da şu, lafını kestim. Şimdi evet maçı izleyelim. Ama maçtan keyif alın, bir spor müsabakasını neden izlersin? Keyif almak için izlersin. Biz ilk podcast'te de bahsettiğim gibi biz keyif almak yerine birbirimize nefret argümanı olarak kullanıyoruz sporu.
Evet.
Ve futbolu.
Evet.
Ben buna karşıyım. Yoksa tabii ki çok önemli bir spor ama yani ailenden de önemli değil.
Ya tabii yani.
Ya da
ondan önemli tutacağım çok şeyim var Tolga.
Evet.
Ama şöyle bir şey var.
Ama tutmayanlar var.
Tabii.
Bahsetmek istediğim o.
İşin fanatizm boyutuna geldiğin zaman bambaşka hayatlar görüyorsun.
Evet.
Şimdi hani futbolun saha içinden bahsederken saha dışına taşmış ve bunu hayatının içinde olumsuz noktalara taşıyan insanlar var. Ama benim az önce söylediğim şey bunu da kapsıyor. Yani bunlar da bir hayat.
Evet.
Ve adam ben çok iyi biliyorum buradan Van'a deplasmana gittik. Biz uçakla gidiyoruz futbolcular olarak.
Evet.
Bizim taraftarlarımız buradan minibüs tutmuşlar. Kaç saat oraya yol geldiler, maçı izlediler. Maçtan sonra tekrar buraya döndüler ertesi haftaki maça yetişmek için. Yani çok ciddi orada bir hayat harcıyor ya adam.
Evet.
Şimdi bu onlar için çok daha farklı bir şey. O yüzden futboldan çok daha fazlası. Yani hayatta çok önemsenen bir yerde. Ama senin söylediğine de şöyle katılıyorum. Ondan öne koymamız gereken önceliklerimiz tabii ki var. Yani ailemiz var, işimiz var, hayatımız var. Gerçi ben işim var derken ben yine futbolla.
Tabii.
İşim futbol olduğu için.
İşimiz var, hani... o da futbol.
Onu oraya koyamıyorum açıkçası. Ama aile konusunda sana katılıyorum. Bir ya, hayatımız var.
Yani sen o bu konularda şeysin, farklı.
Ben
yani,
kelepçeliyim. Yani.
Evet, yani işin futbol, geçmişin futbol, mesleğin futbol.
Bana, bana diyorlar ki hobi olarak ne yapıyorsun? Ben hobi olarak akşam sağa sulanırken gidiyorum çimlerde yalın ayak yürüyorum mesela. Yani ona bile hani futbolun içinden bir yerden katılıyorum.
Yani seninki aşk artık.
Evet,
yani.
Ya benimki hayata gelmişiz, bir hayat yaşıyoruz ve bunu bununla yaşayacakmışız. Yani, böyle bir bizim de bu kaderimiz buymuş diyorum ben artık.
Keşke herkes senin kadar böyle futbolun içinde olup da senin gibi düzgün bakabilse futbola.
Ya evet, insanlar gerçekten olumsuz yanlarını çok fazla dile getirip işin psikopatlık tarafına kadar ilerleyecek olaylar yaşıyorlar.
Evet,
bu çok acı.
Biraz önce taraftarla ilgili söylediğin şey vardı. Ben renk fark etmeksizin, renk gözetmeksizin şunu söyleyeceğim. Yani ben takımıma aşığım diyor bir adam ve maçın ortasında sahaya giriyor, futbolcusuna tepki gösteriyor, yeri geliyor futbolcusuna vuruyor, yeri geliyor maçı tatil ediyor.
Öyle öyle zarar veriyor.
Yeri geliyor sahaya
evet.
Girdiği için ceza alıyor kulübü. Yani bu bir sevgi olamaz ya. Yani hani, ya da benim sevgi anlayışım bu değil yani, öyle söyleyeyim.
Evet evet, bakış açısı bak. Senin söylemek istediğin şey çok net. Futbolun şiddet tarafında ve hayatları negatif yönde etkileme noktasında çok önemsiyoruz.
Evet.
Ve hata yapıyoruz. Yani futbolu keyif tarafında kalmayı beceremiyoruz. Ama maalesef bu sporun da dünyada bu kadar izleyici kitlesi bulması, bu kadar endüstriyel hale gelmesi, bu kadar izlenir olması, işte yayıncısından yine söylüyorum yani, hı hı, milyon eurolar konuşuluyor işte ligin yayınıyla alakalı. Yani çok büyük bir pasta var. İnanılmaz bir sektör haline geldi. Bu sektörün içinde tabii doğru tarafta kalmayı becerebilenler olduğu kadar bunlar da olacak. Yani işin normal tarafı da böyle. Ama insanlara bizim buradan söyleyebileceğimiz, dediğin gibi mutsuzluk tarafını, ya da şöyle söyleyeyim, ben akademimdeki çocuklara şunu söylüyorum. Mesela maç kazanıyoruz. Maçtan sonra diyorum ki bu mutluluğunuzu dışarıya götürün, taşıyın. Hı hı. Mutlu olun. Yani burada yaşadığınız galibiyeti, şampiyonluğu, tadını sonuna kadar çıkartın. Maç kaybettiğimiz zaman da şunu söylüyorum. Sahadan çıkarken burada bırakın mutsuzluğunuzu. Sahadan çıkınca kendi, evet, hayatınıza devam edin. Hani bu ayrımı yapmayı becerebiliyor muyuz? Hayır.
Ama bu biraz zannediyorum senin ülke dışında futbol oynamanla da alakalı bir durum zannediyorum. Biraz bu bakış açısı, biraz da tabii ki çok fazla futbol adına kafa yoran bir insansın. Ama yurt dışında da zannediyorum bunun böyle olduğunu biraz daha net bir şekilde gördüm. Çünkü bizde genelde böyle bir şey yoktur. Yani Türkiye'de genelde işte mağlup olur, karalar bağlanır, bilmem ne olur, o evet, olur, tabii, bu olur. İşte galip gelinir, bir hafta kutlanır, o maç kutlanana kadar biter, önümüzdeki hafta gelir, önümüzdeki hafta sahaya konsantrasyon sıfır çıkarsın, yenilirsin. Yani şimdi,
bak, bu ülkelerin, dediğin gibi ülkelerin kültürlerinde farklılıklar gösteriyor. Şimdi biz Kore'ye gittiğim dönemde ben 60 bin kişi çakılı oynuyoruz. İşte, hı-hı, o Dünya Kupası'nın yeni yapılan standları var ya, Japonya Kore ortak yapım bir Dünya Kupası gerçekleştirildi. Temmuz'un başında Dünya Kupası bitti. Temmuz'un ortasında da ben transfer oldum. Yani o yeni statlarda oynadık biz.
Bizim için de tabii biraz farklı. 60 bin kişi aynı kişi izliyormuş gibi seni, değil mi? Biz yani, pek ayıramıyoruz ya.
Tabii tabii. Hepsi aynı.
Hepsi aynı. 60 bin kişisi aynı ya. Nasıl ya? Falan diye.
Şimdi bak, orada şöyle bir şey yaşadım ben. İlk gittim, daha takımla anlaşmadan önce bizim takımımızın bir takımla maçı var. İç sahada oynuyorlar. Ben de menajerimle beraber tribünden izliyorum. Gol attık, saha yıkıldı. Ortalık alev aldı falan. Sonra gol yedik. Yine bir sevinç gösterileri var sahada. Ben şimdi sahanın etrafına bakıyorum, içine bakıyorum falan böyle. Ya acaba bizim taraftar nerede, rakip taraftar nerede diye. Sonra dayanamadım, sordum menajere. Dedim ya hani rakip taraftar nerede, ben göremedim, beraber mi seyrediyorlar? Yo dedi, burada dedi rakip veya biz diye bir şey yok. Güzel hareketi alkışladı herkes dedi. Şimdi Allah Allah. Şimdi, Türkiye'de düşünsene, hani sen Bursa Spor kendi sahasında gol yiyor. Yine aynı kişiler seviniyor. Neden? Evet. Çok güzel gol attı rakip. Şimdi oradaki bakış açısı böyleydi. Ama orada da şöyle bir handikap var. Orada futbolcuların antrenmanlarda teknik ekiple ve hocalarla yaşadıkları diyaloglar inanılmaz sert. Yani bir askeri disiplin var orada. İnanılmaz bir sertlik var. İşte ast, üst, yaş olgusu.
Biraz ama da öyle olması bir gerekmiyor mu sence?
Ya orası biraz abartıydı. Hani biz de yani ataerkil bir toplumuz. Baktığın zaman biz de hani büyüğümüze saygılıyız. Ama büyüğe saygılı olurken büyüğün de küçüğe bir hoşgörüsü olması gerekiyor. Şimdi i̇şte orada sadece büyük diye istediğini yapabilecek bir anlayış var mesela takım içinde. O,
tabii.
Yani masaj oluyoruz. Genç bir kardeşimiz masaj oluyor benim yanımda ve gazete okuyor. Takımın büyüklerinden birisi geldi. Hiç selam sabah yok. Geldi onun önünden gazeteyi aldı gitti. Şimdi ben de böyle bakıyorum. Tabii çocuk biraz böyle bozuldu kendince üfledi püfledi ama karşısındakine hiçbir şey söyleyemedi. Ben de tercümana dedim ya sorsana neden dedim hani tepki göstermedi hiç izinsiz aldı yani. Ya dedi o, onun yaşı benden büyük. Şimdi bizim Türkiye'de büyük de küçüğe hani böyle bir şey yapacağı zaman alabilir miyim diye nezaketen bir sorması gerekir diye tabii biz yani bakıyoruz olaya. Ama orada öyle bir şey yok. Yani büyüktür her şeyi yapabiliyor. Orada biraz sıkıntı vardı.
Tabii o sıkıntı. Ha,
ama dön bu tarafa Danimarka'ya gittiğimde işte Kopenhag'da oynadığım dönemde de oho yani tam böyle yani takım içinde herkesin birbirine kardeş gibi baktığı, arkadaş gibi baktığı, hiç böyle abi kardeş kavramının olmadığı, yendin yenildin, karalar bağladın, işte uçlara çıktın olmadığı, keyifle yaşadıkları bir sektör. Biz Türkiye'de bunların ortası gibiyiz ama biraz fanatizm boyutunda son yıllarda özellikle işte bu hakem hataları, yok işte şike konuları çok konuşuldu biliyorsun. Bir sürü spekülasyon yapıldı. Evet Türkiye olarak zor bir coğrafyadayız, zor bir kültürümüz var. Buradan dolayı da fanatizm biraz ayrıştı ve büyüdü yani.
Ya bir de üç kıtanın birleşimin olduğu için, ortası mozaik olduğu için gerçekten... Evet. Bir mozaik yani ilginç şeyler var. Yani bir futbolcuda Avrupa'da disiplinini de görebiliyorsun. İşte Afrikalıların biraz daha şeydir, konsantrasyon bozukluğu vardır. Onu da görebiliyorsun.
Her şey var bizde.
Her şey var evet, topraklarda açıkçası. Futbola da bu net olarak yansıyor.
Şimdi bizim futbolda da aslında bu az önce bahsettiğim gibi ast üst olayı bizden önceki jenerasyonda çok sertmiş.
Çok, evet.
Bunu anlatırlar. Bunu kim kırdı biliyor musun? Evet, biz de biraz kırdık ama bizim dönemimizde gurbetçi futbolcular Türkiye'ye bir akım vardı.
Evet.
Hı-hı. İşte Erol Bulutların geldiği, evet, Tayfunların, evet, evet, işte Ali Güneşlerin o Fenerbahçe'deki. Hani çok ciddi bir gurbetçi akını yaşandı. O gurbetçiler bu büyükleri hiç sallamadılar falan.
Evet.
Antrenmanlarda falan büyük köpürüyor işte abiyim ben bilmem ne ya işine bak diyor adam. Yani ben de buranın futbolcusuyum diyor. Yani. Şimdi biz tam bu ara geçiş dönemini ben yaşayanlardan bir tanesiyim. Hı-hı. Evet ne o çok fazla larçlığa müsamaha etmek gerekiyor ne de o kadar sert uçurum koymak gerekiyor. Yani bunun bir orta derecesi var. Sanıyorum şu son dönemlerde o biraz daha oturdu gibi ya. Yani o anlamda çok kötü bir noktada olduğumuzu düşünmüyorum ben ilişkiler konusunda. Sadece fanatizm konusunda takım taraftarları çok ayrıştı. Spekülasyonlar büyüdü. Televizyon programları buna çok körük. Yani inanılmaz yorumlar yapılıyor.
Sosyal medya da çok
sosyal medya, körüklüyor evet,
bu anlamda.
Öyle.
Yani sosyal medya hatta televizyonlardan daha fazla. Çünkü artık...
herkes yayıncı.
Yani televizyonlarda açıkçası ben çok fazla artık izlendiğini falan düşünmüyorum. Televizyon hani kim izliyor diye yani ben çevremle konuşuyorum. Herkesin genelde izlediği işte Netflix izliyor herkes yani.
Özellikle bu pandemiden sonra insanlar gerçekten oraya çok yöneldi.
Yani işte Netflix onun gibi platformlar onlar izleniyor. İşte artık her şey elinin altında.
Tabii.
Yani istediğin filmi indirebiliyorsun, istediğin müziği indirebiliyorsun.
Ya ben çocuklarımdan örnek vereyim. Şimdi atıyorum televizyon açılıyor evde hiç kimse bakmıyor.
Öyle.
Kulağına takıyor. Birkaç kere de sordum hatta. Dedim ya hani hiçbir şey mi dikkatini çekmiyor babacığım? Hani aç bir şeyler izle. Ben diyor izlemek istediğimi zaten diyor YouTube'dan diyor. Açıyorum izliyorum evet, baba diyor. Hiç televizyon izlenmiyor
mesela. Kaç yaşında?
Mesela. Küçük olan 15 yaşında.
15 yaşında. Ben 42 yaşındayım. Ben de aynısını yapıyorum.
Öyle.
Ben
yani
de aynısını
artık
yapıyorum.
Artık seçiyoruz. İzlemek istediğimiz şeyi seçiyoruz. Evet. O yüzden televizyon kültürü bitti. Ama yani...
Her şeyin tekrarı var. Çünkü yani her şeyin tekrarı var.
İşte yani bu programlar futbolu kutuplaştırdı. Az önce söylediğin şey çok doğru. Sosyal medya ciddi bir ateş alanı gibi. Yani herkes evet. birbirine ateş ediyor. Kazanan kaybedeni rencide etmek için elinden ne geliyorsa yapıyor.
Bu her şey için geçerli bu arada. Siyasette de aynı.
Siyaset için de geçerli, doğru söylüyorsun.
Siyasette de aynı. Her şey için geçerli. Yani
kültür olarak biraz yozlaşıyoruz sanki. Kötü gidiyor.
Yozlaşıyoruz kısmını ben çok geçtiğimizi düşünüyorum artık. Yoz durumdayız yani. Hani yozlaştık yani. Evet. Hani bunu bu ve bu yıllardır bu şekilde devam ediyor. Yani kendi fikrinden olmayanı, kendi düşüncesinden olmayanı
kötülemek, karalamak.
Kötülemek. Bir de yurt dışında bilmiyorum. Hani çok fazla araştırmadım onu ama yani acayip bir her konuyla ilgili troll akını var. Her konuyla doğru. ilgili yani
fake hesaplar, fake hesaplar ya
evet
çok fazla.
Evet yani birisine küfür etmek isteyen insan açıyor acayip evet. isimde bir şeyi. Bir de 10 binler 20 binler takip ediyor onu. Evet. Kim olduğunu bilmiyorsun.
Aynen öyle.
İsteyene, algı yönetimi söylüyor.
Çok farklı noktaya geldi. Yani eskiden hani gazete vardı. Gazetedeki haberleri okuyordun ve kendi yorumunu yapıyordun. Kahvede insanlar işte gazete okuduğu zaman bak bu böyle yapmış, bu şöyleymiş falan diye yorumluyordu. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi evet. bir algı yönetimi var.
Evet.
Dediğin çok doğru. Sosyal medya üzerinden o troll akını, fake hesaplar bir konuyu istediği gibi gündeme getiriyor ve bunu yoruma açıyor. Kutuplaştırabiliyor. İstediği noktadan istediği kişiye saldırabiliyor.
Evet.
Hedef gösterebiliyor. Yani
doğruyu yanlış gösterebiliyor.
Tabii tabii. Yani şimdi isim vermeyeyim ama şimdi bir sanatçının iyi niyetle yaptığı bir yorumu işte sen bu bakış açısındasın, ben seni işte şurada görmek istemiyorum diye bir akım başlıyor. Arkasından milyonlarca yazılan, çizilen hakaretler, yani inanılmaz evet. bir boyuta
evet,
geldi.
Evet, evet.
Ya bu noktada sadece hani bu futbol üzerinden değil, haklısın. Siyaset de öyle, her şey öyle yani.
Burada da yapabileceğimiz ne var? İşte
podcast var.
Bu
tarz, fikirlerimizi buradan paylaşalım.
Bu tarz programları arttırmamız gerekiyor. Sadece bizim değil, herkesin bu tarz programları, bu tarz platformlarda arttırması gerekiyor ki istediğimiz noktaya az çok gelebilelim. Ben bu anlamda işte yine futbol üzerinden çok fazla şey konuşuyoruz ama ben bunun artık bahsettiğimiz klasik eğitimden de farklı bir eğitimle olacağını düşünüyorum. Yani üniversite mezunu bu adam eğitimle öyle bir şey yok artık.
Evet.
Yani dünya üzerinde artık öyle bir şey yok. Eğitim dediğimiz şey kendini geliştirmek üzerine kurulu bir şey. Yani kendini geliştirmediğin sürece eğitimsiz olmaya devam edersin.
Ne mezun olursan da ol.
Evet, ki madem isim vermedim ben de isim vermeyeyim. Profesör olan çok kişileri tanıyoruz.
Evet.
Ne yorumlar yapan.
Ve bu olayları bilerek de çanak tutuyorlar ya.
Tabii ki. Tabii ki. Son olarak bu konuyla ilgili söyleyeceklerim var mı? Yani futbolu fazla önemsiyoruz. Bu konuda hemfikiriz zannediyorum.
Evet yani.
Evet futbol önemli. Bu konuda
çok önemli. Hayat, hayatın içinde çok ciddi mesai harcanarak bir sektör haline gelmiş bir durumda. Paydaşları herkesi kapsıyor. Futbolun dışında kalan insan bile bir ucundan yakalanabiliyor. Ama senin söylediğin noktaya destek verme adına söylüyorum. Futboldan öncelikli düşüneceğimiz şeyler var mı? Var.
Tabii.
Ama onları düşünürken de futbolu dışarıda koyabiliyor musun? Dışarı bırakabiliyor musun? Bırakamıyorsun. Mecbursun. Hani yorumluyorsun, içinde oluyorsun. Sinirleniyorsun, seviniyorsun. Bir hayat tarzı. Evet. Futbola adanmış hayatlar var çünkü. Yani diyorum ya, herkesin futbolu önemsemesi konusunu aslında tartışabiliriz. Yani hı-hı. dışarıda hiç futbolla alakası olmayan bir adamın futbolun nefretini yaşamasını tartışabiliriz. Evet. Ama futbolun içindeki bir insanın futbol dışında kalması çok kolay değil Tolga. Yani ben şimdi düşünüyorum, şimdi hem bir yandan da sorguluyorum seninle konuşurken. Hı hı. Benim futbol dışında durabilme şansım sıfır herhalde ya.
Yok, duramıyorsun. Yani ben
çay içmeye gidiyorum. Yan masadaki arkadaş yani tanıyor. Diyor hocam merhabalar, nasılsınız? İşte ne olacak bu Bursaspor'un hali? Veya işte ya şöyle bir olay oldu, sizin yorumunuz ne? Ya istesen de hani içindesin.
İçindesin.
İçindesin. Kaçamıyorsun.
Yani.
Benim için şey yok. Kaçış noktası yok burada.
O çok normal. Kaçmadı zaten. Yani
ben hep şunu da söylüyorum.
Doğruları söylemeye devam et.
100 kere dünyaya gelsem 99'unda da futbolcu olmak isterdim. Hı-hı. Bir tanesini de olmak istemezdim. Onun adı Pop falan böyle. Hani biraz daha böyle sesim çok kötü. Sesim iyi olsa o kanattan gitmeye çalışırdım ama yani sanatla ilgili bir şey yapmayı çok isterdim. Kabiliyetim yok. Ya da o eğitimi almadım. Küçüklükten beri dediğim gibi yani ben 7 yaşında futbol sahasıyla tanıştım. Hayatım hep bunun içinde geçti. Evet, üniversitemi okudum, yabancı dil eğitimi aldım. Sosyal bir hayat yaşadım ama bunları yaşarken de futbol hep benim hayatımın bir parçasıydı. Bunu hiç kenara koyamadım ben.
Katılmıyorum. Futbol bir sanat. O yüzden işini
ya,
iyi
evet.
yaptın, iyi yapıyorsun halin. Futbol arttan
yürüdük diyorsun.
Tabii yani o yüzden futbol bence bir sanat. Evet, yani doğru ben... bakıldığında bir sanat. O sanatı da ben iyi icra ettiğini düşünüyorum.
Evet yani bir dönem...
Enstrümanları çok güzel kullanıyorsun. Yani o anlamda.
Yani bir dönem evet. Yani oynadığım dönemde özellikle ben de eski maçları izlediğim zaman... Bazen böyle keyif alıyorum, vay be falan diyorum.
Sadece oynadığın zamandan bahsetmiyorum.
Evet, yani sonrasındaki hayatımda da...
Söz müzik yazma da sanata dahildir.
Eyvallah. Yani o senin güzel bakış açın, teşekkür ediyorum. Yani futbolun doğru tarafında kalmaya çalıştım. Nacizane elimden gelen bu kadar oldu. Hep söylüyorum bunu, her yerde de söylüyorum, her yerde de söyleyeceğim. Ben Bursa Spor'dan alkışlanarak ayrıldım. Hı hı. Bursa Spor'a karşı forma giyerken o sahada hüngür hüngür ağladım alkışlandığım için. Ben küfür yemedim. Yani. Ha, burada oynarken yediğim dönemler oldu evet. kaybettiğimiz maçlar oldu. Hatalı oynadığımız, kötü oynadığımız günler yaşadık.
O kaçınılmaz oluyor
yani
zaten.
Bu tepkileri yaşayan biriyim ama Bursa Spor'a karşı forma giyip de o sahada alkışlanarak bütün stat tarafından hüngür hüngür ağlamış bir adamım. O yüzden hani... doğru tarafta kaldığımı düşünüyorum. Onu da bana şehir veriyor çok şükür. Gittiğimiz her yerde o saygıyı da, o ilgiyi de görüyoruz. Ne mutlu ki bunu geçirebilmişiz insanlara.
Çok güzel. Podcast'in söz kısmını kapatalım mı o zaman?
Program sende. Nasıl istiyorsan ben oradan giderim.
Yok. Estağfurullah. Program sende yok. Bizde.
Nasıl istiyorsan hiç.
Bizde. Paslaşarak devam edeceğiz.
Yani söz kısmındaki ölüm kalımdan fazlası olduğunu temin ederim. Evet. Bir bakış açısı. Ama değişik hayatlar da var ya.
Net söyleyeyim. Hastalıklı bir bakış açısı.
Hastalıklı bir bakış açısı. Ya yani... şimdi bir yandan bakıyorum yani çok... ölüm kalımdan daha fazlası. Hayır, ölüm kalımdan daha fazlası değil. Ama
yani ne olabilir yani?
Ama hani... işte buna adanmış hayatlar olduğu için hani geçmişte, günümüzde bir yandan da şunu sorguluyorsun yani.
Ya
evet,
belki
evet bir, ya bu kadar önemli diyorsun.
Evet, belki bir Shankly için bile bu kadar önemli değildir ama gördükleri, hayatta yaşadıkları bunu getiriyordur.
Bill Shankly beni tanımıyor aslında. Nasıl böyle bir yorum yaptı? Evet yani biraz hastalıklı bir bakış açısı ama çok tartışmaya açık bir konu ya.
Ölüm kalımdan da fazlası denmiş. O zaman gerçi ilk programımız biraz böyle of denecek konulara giriyoruz ama unutulmaz maça girelim.
Evet.
Social Link.
5 Şubat 1958. Kızıl Yıldız Manchester United 3-3 bitiyor.
Evet.
O dönem Bazby'nin bebekleri olarak geçiyor Manchester United takımı. Yugoslavya'ya seyahat ediyorlar. Hava kötü. İngiltere Futbol Federasyonu ile görüşüyorlar. Ligdeki maçlarını ileri bir tarihe ertelemek istiyorlar. Hı hı. Ancak federasyon bunu kabul etmiyor. Çünkü o dönem federasyon Avrupa'da oynanmasını doğru bulmuyor.
Evet.
Bunun üzerine Manchester United 2-1'in revanşında 3-3'lük beraberliği alıp tur atlayıp...
Uçağa biniyor.
Uçakla dönmek zorunda kalıyor. Hava muhalefeti sebebiyle... İlk önce Münih'e iniyorlar. Münih'te 2-3 kere kalkmaya çalışıyorlar. Evet. Zannediyorum üçüncüsünde tam kalkamayıp yere çakılıyorlar.
Binalara falan çarpıyorlar diye.
Yere çakılıyorlar. Ve 8 bolcu hayatını kaybediyor.
Ne kadar acı değil mi ya?
Yani 6 Şubat 1958'de 8 futbolcu hayatını kaybediyor ve o 8 futbolcu belki de İngiltere'nin o dönem için geleceğini oluşturacak.
Tabii zaten söyleniyor bu Bazby'nin yani, melekleri diye yıllarca.
Evet.
Ne kadar iyi bir kadro kurulduğu, genç işte damga vuracak oyuncular olduğu.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani
yıllar sonra bile biliyoruz yani bunu.
Orada bir de şey var. 7 oyuncu anında vefat ediyor ama Duncan Edwards gelmiş geçmiş en iyi oyuncuları arasında gösterilen bir oyuncu yani Duncan Edwards. O da 15 gün boyunca sürdürdüğü yaşam mücadelesini hastanede sonlandırıyor. Burada şöyle bir konu var. Şimdi böyle bir olay yaşamış bir kulüpten bahsediyoruz. 1958 yılında 8 oyuncusu vefat etmiş. İşte takım dağılmış. Bazı kulübün başında değil, o da hastanede. Ve Federasyon Kupası'nda finale çıkıyorlar. Hı hı. Onu da geçtim. 65 yılında lig şampiyonluğunu yaşıyorlar. 68'de de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası şampiyonluğunu yaşıyorlar.
7 sene sonra.
Böyle bir toparlanma olabilir mi?
Ya şimdi Avrupalıların olaya bakışıyla girersek olaya, oho yani.
Bu dönemdeki bakış açısıyla, ama ben bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Tabii. Yani yanlış anlama. Çünkü şey, yani bu dönemdeki profesyonellik, bu dönemdeki endüstriyellik, bu dönemdeki, yani
parayla çözersin bu dönemde.
Evet, yani 8 yeni futbolcu gider, üzülürsün, tabii, şey tabii. Yaparsın, Manchester United gibi büyük bir kulüpten bahsediyoruz. Tık diye 8 futbolcuyu anında alır. Önümüzdeki yıl bir sonraki şey, yani bu 65'te lig şampiyonluğunu yaşarken altyapıdan gelen oyuncularla bunu yaşıyorlar. Ya yani, ve işte George Best gibi bir adamı da katıp kadroya.
Evet, o çıkıyor değil mi?
Evet.
Ya şimdi İngiltere'den bahsediyoruz Tolga. Yani İngiltere'de, hani ben
futbolun beşiği giyeyimizi de yapalım hani, o zaman.
çalıştığım İngiliz hoca Gordon Mill'dir. Onun olaya bakış açısını, onun disiplinini ne kadar ciddiye aldığını ve detaylara ne kadar önem verdiğini iyi bilen bir adamım. O yüzden hani İngiltere'de böyle bir şeyin yaşanmış olması ve toparlanma süreleri bana çok böyle şey gelmiyor. Hani Türkiye'de de yaşandı.
İşte yaşandı.
Samsunspor'un evet. Bildiğim bir şey var, otobüs kazası var. Kocaelispor'un sanırım, Sakaryaspor'un
var. Evet.
Var yani ülkemizde de hani bu tarz kazalar yaşandı, kayıplar verildi. Hı hı. Yani orada hani biraz daha böyle kulübün bakış açısından ziyade ben şeye takılıyorum. Yani ya bir gün erteleyemiyor musun hani şu maçı, iki gün? Hani o federasyonun oradaki
işte
baskıcı tutumu belki eleştirilebilir. Ama Manchester United'ın tekrar toparlanması, tekrar işte dünya futbolunda şu an ciddi bir marka olması çok ütopik gelmiyor bana. Yani oradaki sistem ve bakış açısı başarıyı zaten getirecek şeyler.
Yani genelde tarih dönemin olaylarına göre değerlendirilir. Burada da öyle değerlendirmeye çalışıyorum. Ama gerçekten ben de orada federasyonun bu isteğinde bir çıkış bulamıyorum. Evet, marka değerini oluşturmaya çalışıyorlar. İngiltere Ligi'nin evet. Bir marka değerini oluşturmaya çalışıyorlar. Ama yani Avrupa'yı bu kadar istememek, bir kulübü bu kadar Avrupa'dan uzak tutmaya çalışmak, yasaklatmaya çalışmak ve önüne set koymak gerçekten yani ilginç. Çünkü o dönemlerde de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası var.
Şey olmuş i̇şte, olabilir mi? Yani bizim burada da oluyor ya, birisinin çok önemli bir maçı oluyor Avrupa'da. İşte hafta sonu çok önemli bir maça çıkacak. Kendi liginde rakibinle karşılaşacak.
Yok değil.
Karşı tarafta diyor ki ya diyor biz bu maçı bugün oynamak istiyoruz. Yok, öyle bir şey mi var acaba?
Yok, yıllar öncesinden geliyor bu. Avrupa'da hatta yasaklıyorlar.
Oynanmasını
İngiltere,
değil mi?
Tabii yasaklıyor. Yani öyle ilginç bir konu.
O
yani,
zaman ama UEFA'nın şeyi yoktu. Tabii bu kadar futbol hakimiyeti yok.
Evet.
Yani şimdi bütün sistem onun üzerine kurulu. Yani Şampiyonlar Ligi, UEFA Ligi işte. Yani UEFA bu anlamda çok ciddi bir şey haline geldi. Otorite haline geldi. Tabii o zamanlar önemsenmiyor olması belki... Evet. Yani İngiltere Ligi'ni daha önemli tutmaya çalışmış olabilirler bilmiyorum ama yazık ya. Hepimizde bir de ben uçak korkusu var Tolga. Yani uçak korkusu var. Kore'ye gidiyorum düşünsene, 12 saat gidiyorsun, 11 saat tabii gidiyorsun canım. Yani acayip bir duygu.
Yani çok sinir bozucu. Ne diyeyim?
Hayatım uçaklarda yani, geçiyor böyle şeylerde.
Ben de uçak korkusu yok da 12 saat ben bunalırım açıkçası.
Yanlış hatırlamıyorsam Berkamp'ın vardı galiba.
Tabii hiç binmedi. Hiç
o
binmedi.
Her yere
evet.
Ve deniz aşırı yerlere gitmiyordu bildiğim kadarıyla deplasmanlara.
Yani gidiyordu ama böyle bayağı bir iki gemi gün öncesinden falan yola çıkıyordu yani. Öyle bir durum
bazı
vardı.
Bazı oyuncularda bu şey vardır. Bu tedirginlik vardır. Ben mesela yalvarırdım şeye, yöneticilere. İşte buradan atıyorum Ankara'ya gidecek. Ki Ankara biraz daha yakın. Hani Denizli'ye gidecek, oraya gidecek, buraya gidecek. İşte Bursa'dan İstanbul'a gidiyoruz. İstanbul'dan uçakla gidiyoruz. ve işte Antalya'ya gideceğiz. Hı-hı. Ya ben diyorum nasıl otobüs gidiyor, malzeme götürüyor, hani ekipman götürüyor, otobüs gidiyor. Hı-hı. Ya ben diyorum otobüste gideyim, yatayım gideyim hani. Yalvardım ya, hiç kabul ettiremedim ama ben de çok korkardım uçak seyahatlerinden.
Bu dosyayı da kapatıyorum.
Evet, yazık oldu. Yani baktığın zaman az önce söyledik ya, hayatlar verilmiş burada.
Evet.
Futbol adına.
Aynen öyle. Aynen öyle. Ölüm kalımdan daha fazlası.
Evet, gencecik çocuklar yani. Bir federasyonun böyle bir kararı neticesinde mecburiyetten belki o uçağa binildi. Üç kere kalkış yapmaya çalışıp kalkamayıp üçüncüde mi dördüncüde mi
evet.
Tekrar deneyip çakıldıkları bir olay olduğunu araştırdığımda gördüm. Çok travmatik bir olay geliyor bana. Çok da hadi buradan gitmeyelim, evet.
Unutulmaz olay. Böyle bir insanların içine öf dedirtiyoruz ama unutulmaz olay da yine ölüm kalım ve daha fazlası olduğu için unutulmaz olay
evet,
da.
Evet, yani senin sözün yani, şimdi daha ölüm kalımdan fazlasından yani,
ama
girince.
Ama futbola da böyle kesin ve net başlamamız gerekiyordu.
Ama bak şimdi ilk bu konular önce, şeyi götürüyor bizi. Futboldan yani ölüm kalımdan daha fazlasına götürüyor.
E işte yani ama işte futbol nedir bir ona bakalım da ondan sonrasında içine gireriz, menajeri de konuşuruz.
Evet, unutulmaz olaya girelim o zaman.
Taktiği de konuşuruz, onu da konuşuruz, her şeyi konuşuruz. Yani dedik ya futbolu gündemi gündem dışında konuşacağız diye.
Sosyal link.
Unutulmaz olayda da 2003 FIFA Konfederasyon Kupası yarı final maçı. Kamerun Kolombiya 71. dakika. Mark Vivian Foe bir anda yere yığılıyor ve kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yumuyor.
Ya,
Türkiye ile aynı Türkiye ile aynı gruptalardı. Evet. Hatta arkadaşın da Okan Yılmaz da o turnuvadaydı.
Evet.
Benim de sevdiğim bir arkadaşım.
Evet. Ne kadar acı ya. Yani o maçı hatırlıyorum ben. O sahneyi de hatırlıyorum. Çoğumuzun hani beyninde böyle travmatik ciddi bir nokta oldu orası.
Tabii ki. Yani o futbolcu için çok kötü bir durum.
28 yaşındaydı galiba değil mi? 28 evet. Miydi? O 27-28 yaşlarında diye.
Yani 75'ti Foe.
Yaşı benziyor bana. Eyvah.
Yok. Geçmiş ama canım.
28'i geçtik çok şükür.
2003'te yani kaç yaşındayım diye soralım. Evet. Oradan yaşını da çıkartırız Foe'nin.
Yani çok vahim bir olay. Bir de canlı yayın
evet.
Esnasında hani bu kameralara yansıyan bir olay oldu. Gerçekten çok travmatik. Evet ya, ben yine söylediğimin arkasındayım. Futbol çok önemli bir şey.
Evet, futbol işte bu futbolun önemini anlatmak için aslında biraz, yani işte futbolcular, 8 futbolcu vefat ediyor. Bir federasyonun inadından dolayı 8 aile yıkılıyor.
Evet.
Yani öbür tarafta 2003 yılında FIFA Konfederasyon Kupası'nda işte Foe hayatını kaybediyor. Belki hırsına yenik düşüp oynamaya devam ediyor.
Evet,
yani
sahanın içinde kalp atış hızımız çok yükseliyordu. Gerçekten yani ciddi bir adrenalinle oynuyorsun.
Adrenalin var, efor var, çok hepsi her şey
şimdi,
var yani.
Bak buradan mesela şuraya bir geçiş yapayım mı ben ufaktan? Hı-hı. Hani böyle bir çalım atayım buraya. Olay şuraya geliyor. Şimdi bazen futbolcular maç içerisinde hocasına, hakeme, takım arkadaşına veya taraftara, hı-hı, böyle normalde yapmayacağı tepkiler veriyor.
Evet.
Şimdi bak bunun sebebi aslında bu. Çünkü sahanın içinde nefes yetmezliği yaşıyorsun. Yani yetiştiremiyorsun nefes almaya kendini. Kalbin işte atıyorum 180 atıyorsa 200'lere vuruyor, 220'lere vuruyor. Kan ter içindesin. Sahanın içinde bir şeye sinirlenmiş olabiliyorsun ve enteresan bir tepki gösterebiliyorsun. İşte o yüzden de bazen futbolcuların anlık verdiği tepkileri çok da böyle keskin uçlu sözlerle orada kaybetmeyelim istiyorum.
Evet.
Yani herkesin bir hatası oluyor. Yani ben de o hatayı yapanlardan biriyim aslında. Ben de yaptım.
Bu sporla uğraşan herkes için geçerli. Ben de geçmişle ilgili söyleyebilirim. Ben de basketbol oynadım. Basketbol oynarken ya çok da yetenekli bir oyuncu değildim ama iyi koşardım yani. Bakma şimdi böyle gözüktüğüme, koşardım yani. Yani savunmaya ilk gelen bendim, hücuma ilk çıkan bendim falan, böyle acayip bir şeyim vardı. Ya inanabiliyor musun? Şu yüzden hakemle tartıştım yani. Hızlı hücuma çıktı takım, karşı takım. Ben tek başıma geri geldim. 4-1 savunmadayım. 4-1 geldiler. 4-1 savunmadayım. Oraya attılar koştum, buraya attılar koştum. En son birisi aldı, üzerimden turnike atmak istedi. Ben de önünde sabit durdum ve yere düştüm. Adam tabii afalladı ve hatalı yürüme verdi hakem. Ben bunu tartıştım hakemle. Hatalı yürüme değil, hücum faal o diye. Düşünebiliyor musun? Yani evet. Hani buraya getiriyor tabii konuya. Tabii. Sonuç evet. olarak nedir? Senin o topu alman önemli değil mi orada? Dörde birsin. O topu almışsın, bitmiyor. Hayır. Hücum faal var orada.
Şimdi düşün bak.
Şey yok.
Top taça çıkıyor. Taç için kavga ediliyor ya.
Yani tabii canım.
Onun ayağının ucuna değdi, görmedi hakem. Ona itirazlar, sarı kartlar. Bazen kırmızı gören oluyor, buradan olay büyüyor.
Aynen.
Yani o anda tepkilerini kontrol etmekte zorlanıyorsun ve hak arıyorsun.
Evet.
Ve bunu yaparken de normal bir beyinle düşünemiyorsun.
Yok. Yani yok,
kalbin
yok.
Beyni öyle bir kan pompalıyor ki.
Evet.
Yani o anda böyle gözün kararabiliyor. İşte mesela yine foyaya dönelim. İşte onun yaşadığı sahanın içinde bu kalp yetmezliği, o kriz anı. Kim bilir hani kendi içinde neler yaşadı veya hani sağlıkla alakalı mutlaka bir sıkıntısı vardı ki iş bu noktaya geldi. Ya zor gerçekten. Sahanın içinde %100 eforla oynarken bazen sağlıklı karar vermek çok kolay olmuyor.
Evet.
Sen şimdi düşünsene, seni yolda gidiyorsun, buradan çıktın, köpek kovalamaya başladı Tolgay. Ve koşuyorsun yani, hani köpekten evet. korkum var. Hani şey canlandır, sahne canlandır, koşuyorsun. Orada doğru karar verme şansın var mı? Yok, koşacaksın. Yok,
aynen öyle.
Yani orada koşacaksın.
Aynen öyle.
Nereye koştun, ne yapıyorum falan düşünemezsin. Şimdi sahanın içinde de bazen o noktaya geliyorsun.
Tabii canım.
Onu atlamışım, buna koşmuşum, bunu şey yapmışım. Bir farklı senin beklemediğin bir karar çıkıyor. Tabii. Deliriyorsun orada.
Aynen
yani
öyle.
Kontrol edemiyorsun aynen kendini. Öyle. Bunlar yaşanıyor sahanın içinde. Yaşadığımız şeyler oluyor.
Kendini kontrol eden de gerçekten tam bir profesyonel oluyor. Yani.
Tabii kolay değil. Gerçekten yani. Kolay değil. Yani bir de şimdi Türkiye'ye dönüp Türkiye'den bahsedersen, Türkiye'deki hakem hataları yeni dönemde bütün maçlar 90 dakika canlı olarak yayınlanıyor.
Evet.
Ya bizim dönemimizde özet görüntü veriliyordu televizyonlardan. Biz
bir kamerayla.
Yani bak biz
bir de,
sahanın
bir
içinde
kale arkasında bir kamera.
Hakemle ne yaşadığımızı, rakiple ne yaşadığımızı hani onlara anlatsam inanamazsın.
Tabii.
Maçı izliyorsun, akşam özet görüntüsünü izliyorsun. Eğer asisti yaptıysan pas verirken kadraja girmişindir.
Aynen öyle.
Gol attıysan işte gol anı çekilir ve gol sevinci ufak bir paylaşılır. Yani. Hani golün içinde yoksan sanki sahada yokmuşsun gibi.
Evet.
Hani o tabii 90 canım. Dakikada bir şey yaşanmamış, sadece o pozisyon yaşanmış gibi verilirdi maçlar. O yüzden hani Türkiye'de çok ciddi sahanın içinde travmatik olaylar yaşanıyor. İşte küfüründen tut kavgasına, dövüşüne, ittirmesine, çekmesine, yani bir dünya şey var.
Mustafa'cığım teşekkür ederim. Zaman akıp gidiyor gerçekten.
Evet.
Var mı son ekleyeceğim bir şey?
Son ekleyeceğim. En başa dönelim. Ölüm kalımdan fazlası mıdır? Ne diyor?
Ben kendi bakışıma göre, bakış açıma göre hayır diyorum. Ama evet diyorum. Yani konu buraya geliyor yani.
Evet. Ya ben kendi bakış açıma göre koyduğum zaman da evete geçiyorum. Ama şunu da sorguluyorum. Yani bu biraz sert bir
evet.
Bakış açısı. Net ve sert bir, yani biraz uçlarda bir yorum bu. Ama sanki geldiğimiz noktada böyle hayatlar var ya Tolgay. Var ya.
Hayır ama evet diyerek bitiriyoruz o
evet.
zaman.
Evet.
Yani Sosyalik Podcast ve
Podcast.
Evet yine her zamanki gibi söyleyemiyorum. söyleyeceğim. Sosyalik Podcast ve Futbol Artı Google Podcast, Spotify ve Apple Podcast gibi platformlar üzerinden takip etmeyi unutmayın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi dinlemeyenlere de teşekkür ederiz. Herkese teşekkür ederiz. Görüş ve önerilerinizi podcast platformlarının yanı sıra footballartpodcast@gmail.com e-posta adresi üzerinden iletirseniz çok mutlu oluruz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Sosyalink podcastlerini Spotify, Google Podcasts ve Apple Podcasts gibi podcast platformlarıyla sosyalink.net adresi üzerinden dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun.